Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın ikinize de. Evet.
Ufuk turuna Orta Doğu'dan, İsrail'den başlayalım.
İsrail'den başlayalım çünkü önemli bir gelişme oldu. Toplumsal hareketler açısından şimdilik büyük bir kazanım. Tabii arkasının nasıl geleceğini tam bilmiyoruz ama haftalardır İsrail'de çok büyük, İsrail nüfusuna oranla çok çok büyük gösteriler başlamıştı, devam ediyordu. Hem Tel Aviv'de, hem Yafa'da, hem Kudüs'te ve İsrail'in başka kentlerinde de. Ve pazar günü çok büyük bir gösterinin ardından pazartesi günü de gösteriler devam ediyordu. Ve bütün bu gösteriler hatırlayacağınız gibi Başbakan Netanyahu ve oluşturduğu İsrail'in tarihinin en sağcı gerici hükümetinin İsrail'de hükümetin daha doğrusu parlamentonun yargı üzerinde bir belirleme yetkisi, daha doğrusu yüksek mahkemenin kararlarını dikkate almama ve yüksek mahkemenin kararları hilafına kanun çıkarma imkanını sağlayan bir yasa ve aynı zamanda da yüksek mahkeme üyelerinin atanmasını daha fazla siyasi iradeye tabi kılan bir yasa değişikliğini komisyonlardan geçirmiş ve yavaş yavaş yasayı yasa önerisini yasalaştırmaya başlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı ki yetkileri, siyasi yetkileri yoktur. Herzog bu yasanın bir anlaşma, bir uzlaşma çerçevesinde bu reformun yapılması gerektiğini iki kere hatırlattı. Ve Netanyahu'nun bu kararı askıya almasında, bu projeyi askıya almasında ki önemli faktörlerden bir tanesi kendi milletvekillerinden ikisinin artık karara karşı çıktıklarını belirtmeye başlaması ve Savunma Bakanı'nın bu kararda ısrar edilmesinin İsrail'in savunmasını tehlike altına attığını belirterek Netanyahu'dan kararı askıya almasını talep etmesi oldu. Niçin tehdit altında, İsrail'in güvenliği tehdit altında olacaktı? Çünkü ihtiyat askerleri ki biliyorsunuz onlar belli bir yaşa kadar her sene birkaç hafta askerlik eğitimine geliyorlar. Bu yürüyüşlerde, bu gösterilerde ihtiyat askerlerinin de giderek daha fazla yer almaya başlamaları ve ihtiyat eğitim çağrılarına gitmeyeceklerini ilan etmeleriyle başlayan bir güvensizlik, güven kaybı sorunuyla karşı karşıya kalacaktı İsrail. Ve sonuçta Netanyahu dün bu projeyi şimdilik askıya aldığını belirtti. Şimdilik askıya aldığını belirtmesi ne anlama geliyor tam bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama toplumsal muhalefetin gerçekten büyük bir başarısı olduğunu şimdilik söyleyebiliriz. Aynı zamanda İsrail vatandaşı veyahut sadece Yahudi milyonlarca İsrail dışında yaşayan diaspora Yahudilerinin önemli bir kısmında başta Amerika olmak üzere bu yasayla ilgili çok ciddi tepkiler gelmeye başlamıştı ve dün sadece gösteriler değil artık genel grev çağrıları yapılmaya başlamıştı. İsrail'in en büyük işçi konfederasyonu bir genel grev çağrısında, çağrısı yaptı ve dün Ben Gurion Havaalanı'nda uçaklar kalkmadı biliyorsunuz ve inmediler. Bütün bunlar İsrail'de bir geri adım getiriyor. Bunu belirtmek lazım. İsrail'de bir anayasa yok. Yüksek Mahkeme hem Yargıtay hem Anayasa Mahkemesi işlevi görüyor. Ve bu çatışma hem dinci partilerin, aşırı dinci partilerin ısrarla istediği bu yasa hem de Siyonist ve Filistin'in bütün işgal edilmiş toprakların İsrail tarafından ilhak edilmesini isteyen Siyonist partilerin, ki iki parti de şu anda Netanyahu'nun iktidar ortağı, bunların çok eskiden kalan bir talepleri bu. Yani İsrail'de, İsrail'in kurulduğundan beri iki eğilim çatışıyor. Biri dinci eğilim, yasaların, daha doğrusu adaletin dini mahkemeler tarafından sadece yapılmasının İsrail dini geleneklerine uygun olduğunu, seküler sivil mahkemelerin meşru olmadığını hep savuna gelmiş. Buna karşılık İsrail'in kuruluşunda ağırlığı olan laik, sosyal demokrat, sosyalist ve eşkenaz ağırlıklı İsrailler ise seküler bir yargı unsurunu olmazsa İsrail'in demokratik hiçbir vasfın olmayacağı bilinciyle bu bağımsız bir yargıyı, seküler bir yargıyı gündeme getirmişler. Ama iki kesim arasındaki anlaşmazlık bunun bir anayasaya dönüşmesini engellemiş. Böylece İsrail anayasası olmayan fakat Yüksek Mahkeme'nin bu anayasa işlevini kısmen gördüğü bir ülke. Tabii bu Yüksek Mahkeme'nin aldığı bütün kararlar demokratik açıdan doğru kararlardır veya demokratik olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan kararlar bazıları da. Bunu da bir kenara atmamak lazım. Yani evet. Yüksek Mahkeme'yi de birdenbire her türlü kararın demokrasinin nihai savunucusu olarak tanımlamak biraz yanlış olur. Çünkü Yüksek Mahkeme bir dizi işgal edilmiş topraklarda yerleşimcilerin, yerli Arap Filistinli kişilerin topraklarına el koyarak yerleşim kurmalarını yasal bulduğu bir dizi kararı var. Yasal bulmadığı kararlar olduğu için arada İsrail aşırı sağı bu mahkemeyi İsrail'in çıkarlarına aykırı bir mahkeme olarak tanımlıyor, ama aldığı kararların çoğu gene de İsrailli Yahudi kökenli İsraillerin lehine olduğunu söylememiz lazım.
Evet, burada bir de ufak ilavede bulunabilirim. Yani bu göstericilerin önemli bir ilerleme kaydettiklerini senin de söylediğin gibi görüyoruz. Geriletmiş durumdalar. Ama öte yandan bir de şey var. Bu isyan eden gruplar arasında çok az bir sayıda insan aslında işgalin devam etmesine karşı, apartheid rejimi dedikleri rejimin sürdürülmesine karşı da bir gösteri yok. Yani mesela İsrail yaptırım görmelidir diyor Remzi Barud, işte Palestine Chronicle diye bir şeyin, internet sitesinin editörü, Amerikalı ve Filistinli bir gazeteci. Yani eğer bu şey demiş olsa, İsrail tamamen hukuk ve düzen partisinin yönetiminde, demokrasi de olsaydı, o zaman bütün eylemler ve şiddet Filistinlilere karşı da yapılan, ne kadar kanlı ve yıkıcı olursa olsun, tümüyle ülkenin hukuk sistemi içinde hesap verilebilir olmalıydı, ama öyle değil demiş. Yonah Lieberman da if not now diye, yani şimdi değilse ne zaman anlamına gelen bir grup var. Orada da şeye dikkat çekmiş, Filistinli dindarlara El Aksa Camii'nde yapılan saldırıları ve onları dışarı çıkarttıklarına da dikkati çekerek, yani bir halk ayaklanması Netanyahu'yu ve onun aşırı sağcı hükümetini devirmesi demokrasiye ve İsrail'de eşit, herkes için eşitliğe yol açmayacak, ancak bütün apartheid sistemini, demokrasi herkes için demokrasi ve eşitlik olursa ancak o zaman geçerli olur diye de bir yorum yapmışlar.
Eylemlerde bu bizim de uzun zamandan beri takip ettiğimiz Standing Together ekibi de var. İsrail'de savaş karşıtı bir grup. Onların da bu pazar günü şimdiye kadarki en büyük kortejini oluşturduklarını kendi sosyal medya hesaplarından gösterdiler. Tabii ki çok böyle yüz binlerin içerisinde küçük bir grup olarak kalsa da Filistin bayrağı ve gökkuşağı taşıyorlar. Alenen Filistin'de savaş karşıtı, ben de videolarını, eylemlerden yayınladıkları videoları izliyordum. Hatta dinlettiğimiz ses kayıtlarından bir kısmı da onlara ait. Alenen Filistin içinde adalet talep eden sloganlar da atıyorlardı. Fakat ilginç olan, mesela eylemci olarak girmiş olan sivil polis, biliyorsunuz Filistin bayrağı taşımak yasak artık İsrail'de. Alenen mesela bu grubun taşıdığı bayraklara saldırıyorlar. Polis bayağı şiddet kullanıp bayrakları topluyor gibi bir takım durumlar da var.
Evet, zaten yani İsrail'deki bu gösteriler apartheid rejimin kaldırılması yönünde gösteriler değil, yasama gücünün yüksek yargıyı denetim altına alması ve yüksek yargının yasama gücü karşısında daha aşağı konuma geçmesiyle ilgili, yoksa apartheid rejimiyle alakalı bir gösteri değil. Öyle olsa, yüz binlerce kişi apartheid rejimine karşı yürüyor olsa, zaten böyle bir seçim sonucu ortaya çıkmazdı İsrail'de.
Tabii bazı Siyonist gruplar da var zaten alenen protesto gösterilerine katılanlar arasında.
Tabii. İsrail, bütün Siyonistler taraftarı değiller. Dini
Evet, Netanyahu tarafında değil.
Netanyahu taraftarı değiller. Dini olan dinci Siyonistlerle laik Siyonistler de birbiriyle çok düşman aynı zamanda.
Mesela Artı Gerçek'te şöyle söylemiş. Ben ilk kez duydum bu ismi. Siz belki biliyorsunuzdur da. Siyonist ve Sosyalist Yahudi Birliği gençleri de mesela eylemlerde.
Sosyalist Siyonistler İsrail'in kurucuları arasında zaten. Almanya'ya geçelim. Almanya'da ulaşım sektöründe çok büyük bir grev dün yapıldı. Hava, tren, otobüs, bütün alanlarda iki büyük konfederasyon, işçi konfederasyonunun birlikte yürüttükleri bir grev. Bu grev dalgası ücretlerin arttırılması ile ilgili, enflasyonun %8'e vardığı Almanya'da ulaşım sektöründe işverenler, yani devlet, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ücret artışını %5 ile sınırlama önerisi getirdikleri için, fakat başka bazı dallarda %10, %11 ücret artışları sağlandığı için bu ulaşım sektöründe büyük bir grev dalgası var ve Almanya'da bu grev dalgaları önümüzdeki dönemde daha da artacağı benziyor. Çünkü son 2 yılda geçmiş yıllara nazaran çok daha büyük grevler, çok daha yüksek sayıda grev olmaya başlamış. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi tabii ortaya çıkan enflasyon. Bu Schröder'den beri gündemde olan, uygulanan ücretler üzerine baskı oluşturarak Almanya'nın uluslararası rekabet gücünü elde etme politikasının enflasyonla beraber ücretler nezdinde kabul edilemez hale dönüşmesi durumu var. İkincisi, Almanya'da işsizlik epey düşük, %5'in altında neredeyse. Ve bu tabii işverenler karşısında işçi sendikalarının elini de güçlendirdiği için, pazarlık güçlerini arttırdığı için önümüzdeki dönemde bir grev dalgası çeşitli sektörlerde toplumsal, en azından müzakerelerin daha gergin geçmesi ve grevlere gidilmesi mümkün. Fransa'daki grevlerle karşılaştırıldığında Almanya'daki grevlerin ücret temelli grevler olduğunu, Fransa'da ise esas itibariyle emeklilik reformuna karşı grevler olduğunu belirtmek lazım. Tabii ki Fransa'da emeklilik reformuna karşı olan grevlerin içinde aynı şekilde bu enflasyondan kaynaklanan, yalnız şunu belirteyim, yani Türkiye'de enflasyon %80 ve pek grev olmuyor. Olmaya başlayan grevleri de dün olduğu gibi Ankara'ya yürümek istediler, biliyorsunuz, işçi. Ve hemen polis müdahale edip bastırdı. Almanya ve Fransa'da bu tür grevlerin veya bu tür gösterilerin ancak çok aşırı radikal yıkma, kırma amaçlı gruplar yürüyüşe geçtiğinde ancak polisle çatışmalar oluyor. Aradaki fark, %80 enflasyonun olduğu ülkede
Almanya'da %10 bu arada
Almanya'da
enflasyon.
%10, evet. Hatta %8,5-9 arasında bazı ölçümlere göre.
Fransa'da biraz daha düşük galiba.
1-2 puan daha düşük, evet.
Orada yani böyle büyük grevler yaşanabiliyor koşullarda.
Evet.
Türkiye'de izin verilmiyor tabii.
Az evvel bahsettiği Ahmet Bey'in Mata işçilerinin Birleşik
Mata
Milletler'in
işçileri,
yapmasında,
evet.
evet. Ankara
Ankara'ya yürümeye
yürüyüşlerinden. Evet.
kalkıştılar. Birkaç ay, birkaç haftadan beri ücret görüşmeleri pazarlıkları.
Bir ay, neredeyse bir ay, 27 gündür direnişte.
27 gün, evet.
Mata maden işçileri değil mi?
Hayır,
Hayır.
Tuzla'da Birleşik Metal'e bağlı fabrika
Birleşik
işçilerinin.
Metal, evet. Birleşik Metal.
Birleşik Metal'e
Mata
bağlı.
Otomotiv imiş bank fabrikanın adı.
Evet, otomotiv yan sanayi. Bir isterseniz Tunus'a geçelim. Orada çok ilginç bir otokratikleşme, tek adam rejimi dediğimiz, Türkiye'den yakından tanıdığımız rejimi çok daha hızlı, radikal bir biçimde Cumhurbaşkanı seçilen Kais Saied adım adım uyguluyor. Biliyorsunuz parlamentoyu feshetmişti. Sonra parlamento seçimleri bir sene sonra yapıldı. Katılım %10 oldu. Anayasa değişikliği, kendisi bir anayasa yazdı. Yetkilerin Cumhurbaşkanı da toplandığı bir anayasa getirdi. Ve şimdi Tunus'ta bir aydan beri muhalefetin çeşitli önde gelenleri, en altta İslamcı Parti'den olabilen veyahut laik demokrat cepheden kişiler gözaltına alınıp tutuklanıyorlar. Neden? Sadece şu, yabancı diplomatlarla neden görüştünüz? Yabancı diplomatlarla ne görüştünüz? Yabancı diplomatlarla hangi yetkiyle görüştünüz? Siz bir kamu görevlisi değilsiniz. Bu tabii inanılmaz bir şey. Yabancı diplomatlar dedikleri de Tunus'taki Amerikan, İtalyan, Fransız, esas bu üç büyükelçi anladığım kadarıyla. Belki Almanya ve İspanya'da vardır. Bu ülkelerin büyükelçileri veyahut büyükelçilik personeliyle niçin görüşüyorsunuz?
Casus.
Ajanlık, yabancı ajanlık
Ajan.
yapıyorsunuz ve dolayısıyla Tunus devletini tehdit eden bir girişim içindesiniz. Darbe yapma teşebbüsündesiniz. Dolayısıyla da ölüm cezasına kadar gidebilen bir suçla açıkça şu anda dava açılmış değil ama tutuklular. Bu Tunus'un bu gidişatı diğer taraftan Tunus'taki yönetimin ve Kais Saied'in giderek daha fazla Tunus'taki göçmenleri bir tehdit, bir düşman olarak gören, bir ırkçı yaklaşımı daha fazla dile getirmesiyle de gündemde ve bu Tunus'taki göçmenlere karşı tavırdan endişe duyan göçmenlerin Tunus'tan kaçma çabaları da geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de gene 35'e yakın göçmenin ölümüyle sonuçlandı. Tunus gerçekten şu anda artık her türlü patlamaya ve istikrarsızlığa ve tabii iktisadi krizin de giderek derinleştiği bir ortamda büyük bir endişe konusu. Bu 2011'in Arap Baharı'nın örnek ülkesi olarak, yegane örnek ülkesi olarak tanımlanan Tunus, maalesef bu Arap Baharı sonrası ortaya çıkan yeni diktatörlüklerin, yeni otokrasilerin bir örnek ülkesi haline dönüştü son 2 yıl içinde.
Evet, büyük bir gerileme maalesef. Bunu da tespit etmek lazım.
Bir son haber, biraz güleceğiniz bir haber ama acıklı bir gülüş olması lazım o ülkede yaşayanlar için. Lübnan'da inanılmaz bir saat karışıklığı var. Bunu duymuş muydunuz?
Ya evet.
Ben
Ben biraz takip etme fırsatı bulduk. Ama hiç bahsedemedik.
bahsedemedik, evet.
Bu saat karışıklığı meclis başkanının başbakana şaka yollu, yahu saatleri biz yaz saatine geçmesek, bir saat daha ileri olsa, böylece oruç, iftar saat 17'de değil saat 18'de bozulur, ne iyi olur gibi bir söz söylemesinden hareketle yapıldığı söyleniyor ve birdenbire başbakan kimseye danışmadan veya etrafındaki 4-5 kişiye danışarak, teknik hiçbir önlem almadan bir gün, geçtiğimiz günlerde Tunus'u, Lübnan'ın yaz saatine geçmeyeceğini duyurdu. Ama bütün hazırlıklar tabii yaz saatine geçmek üzere yapılmıştı. Bilgisayarların programları, uçakların, uluslararası uçuşların programları, bütün okullar, iş yerleri hepsi tabii yaz saatine geçiş üzere programlanmıştı. Ve şu anda Lübnan'da iki farklı saat yürürlükte, biliyor musunuz?
Sonra geri adım atmadı mı yani?
Vallahi daha geri adım atmadı. Daha bir gün geçti. Bilmiyorum nasıl olacak bu. Devam edecekler ama uçaklar inemediler, kalkamadılar. Beyrut Havaalanı'nda bana anlatılan bir uçak, mesela bir yolcu şaşkınlıkla şunu söylüyor. Bir levhaya bakıyorum diyor. Orada uçak kalktı gözüküyor. Bir levhaya bakıyorum. Uçak yarım saat sonra kalkacak gözüküyor. Hangisini, nereye gideceğimi şaşırdım demeye başlamış. Bazı okullar, Hristiyan okulları yaz saatine geçmiş. Devlet kurumları ise kış saatinde kaldığı için anneler babalar çocuklarını okula götürmekte zorluk çekmişler. Çünkü işe daha önce gitmeleri gerekiyor. İnanılmaz.
Vallahi esas sorun herhalde iftarını açmaya çalışanlar da olur.
Yok, öyle değilmiş.
Öyle mi?
Öyle onlar diyorlar ki ya bizim saatle işimiz olmaz. Biz güneşin batışına göre yapıyoruz.
Evet.
Saat kaç olursa olsun biz aynı zamanda yapacağız diyorlarmış onlar ise.
Bu tam benim çocuklukta oynadığımız bir oyun vardı, onu hatırlatıyor. Tilki tilki saat kaç diye sorulurdu birbirine ve çeşitli cevaplar.
Evet yani düşün, ama hakikaten insan böyle bir kararı...
Lübnan Lübnan diye oynasın şimdiki çocuklar.
Bir başbakan böyle bir kararı paldır küldür nasıl ben yaptım orduyla nasıl alır? Hani bizim cumhurbaşkanımız yapıyor ama saati bu şekilde yapma aklına gelmemiştir. Neyse çok fazla üzerine varmıyorum.
Evet.
Başkalarını da aklına düşürmeyelim bu tür saçma sapan işleri. Birbirleriyle saçma sapanlık yarışında biliyorsunuz bu otokratlar çok severler bu tür şeyleri.
Hayat sanatı taklit ediyor.
Evet, evet. Zaten bu otokratların birbirleriyle benzeşen bir dizi kararları var. Bakın nasıl Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi için Cumhurbaşkanı çok daha ağır küfürleri herkese, toplumun bütün üyelerine yaparken ve muhalefet üyelerine yaparken hiç cezasız kalıp İmamoğlu haklı gerekçelerle Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında hukuksuz davrandıklarına dair bir söz söylediği için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldıysa aynı yöntemi Hindistan Başbakanı otokratı Narendra Modi rakibi ve seçimleri önümüzdeki seçimlerde kendisini zorlama şansı yüksek olan Kongre Partisi lideri Gandhi'nin
Rahul Gandhi, evet.
Onun Modi ismiyle alay edilmesini bir suç sayarak ceza almasını sağladı ve Gandhi milletvekilliği düşürülecek, seçilme hakkını kaybedecek. Benzer yöntemleri kullanıyorlar. Bu aslında çok ilginç. Bu otokratların birbirlerinden öğrendikleri ve birbirlerinin işlemlerini, bunu aynı şeyi Viktor Orban da yapıyor biliyorsunuz. Birbirleriyle ilgili çok ciddi biçimde izlediklerini tahmin edebiliriz. Birinin yaptığını öbürü beğenirse hemen kopyalayabiliyor.
Evet, yani bu ne derece ilginç bir şey. Bu haberi verememiştik, sayende evet. Konuşmuş olduk. Çok acayip yani. 2 sene önce yapmış olduğu bir şey bu aslında.
2 sene önce yapmış olduğu bir şey. Modi ismini alay ediyor. Modi evet. Çok yakın bir isim, soy isim Hindistan'da. Hani alay etmesini destekleyecek, olumlu bulacak halimiz yok. Ama bu alayın bir kişinin siyasi kariyerine son verecek bir ceza ya dönüşmesi ve sadece o kişinin bundan ceza alması elbette amacının çok başka olduğunu çok açık bariz biçimde gösteriyor. Yani gizli örtülü falan da değil üstelik.
Çünkü bütün hırsızların soyadı Modi diye bir alay etmişti değil mi?
Bir çünkü başka bir hırsızın
evet,
soyadı Modi'ymiş.
Evet. Birkaç kişiyi böyle söylemiş. Birbirinden bağımsız kişiler.
Evet. Bağımsız kişilerin evet hırsızlık, yolsuzluk olaylarında Modi soyadını taşıdığını söyleyince bu Modi kızmış başbakan.
Evet.
2 yıl sonra ama.
Böyle. Evet, dünyanın otokratlarının birbirleriyle olan bir otokrat dayanışma ağı var anladığım kadarıyla. Ya da danışmanlarının birbirleriyle çok yakın ilişkileri var. Tecrübelerini, deneyimlerini birbirlerine aktarıyorlar ama umarım en azından bu Türkiye'de seçimler yoluyla otokrasiden çıkışta da dünyanın demokratları otokratlara karşı Türkiye'den bir başarı örneği alarak önümüzdeki Mayıs ayında umarım, temenni ederim, bir farklı dayanışma örneği gösterebiliriz.
Evet, bu şekilde de bitirelim bu iyi niyetli değil de. Çok teşekkürler Ahmet.
İyi günler.
Görüşmek üzere.